Ayrım 11. Atavi Hazretleri Bir Bektaşi Babası Mustafa Barlas. Sayfa 171. Veys her vakit namazını muhakkak caminin içinde kılar ve sonrasında da dükkana geçmeden önce kahvede oturup çay içerdi. Çoğunlukla abartılı bir cezbe hali ve sarhoş gibi, ki kendini öyle aşk sarhoşu olarak göstermekten çok haz alırdı. Sarhoş gibi dolaşırdı. Gözleri kaymış, baygın baygın, Sadat-ı Kiram'ın büyüklüğünden, Hazreti Ömer'in adaletinden, kendi şeyhi olan İbadullah Bitlisi'nin ne kadar büyük bir gavs-ı azam olduğundan bahsederdi. Sık sık durup durup, bazen köpek gibi havlar, bazen horoz gibi öter, eşek gibi anırır ve bazı anlarda kesilmekte ve can çekişmekte olan bir koyun gibi sol bacağını sallayarak yerde tepinir durur ve yerde uzun müddet o halde kalırdı. Cezbe ve istirak olarak görülen bu haline oradaki herkes alışkındı. Kendi şeyhi olan Nakşibendi İbadullah Bitlisi'yi kastederek sık sık "Haus, kaus, kous, hous, hous" diye bağırırdı. Bunun anlamı yani gavs demekti. Ondan istimdad etmekte ama bunu çevresine de aksettirmeye çalışmaktaydı. Kitapçı Osman'la ve diğer esnafla kahve sohbetlerinde tartışmaya girerler ve veis Nakşibendiliğin en üstün tarikat olduğunu Kitapçı Osman'a tasdik ettirmeye çalışırdı. Halveti olan Kitapçı Osman, halvetiliğin de güzel bir yol olduğunu, Tanrı ile halvet halinde ve halk içinde hak ile beraber olmanın en sistematik ve disiplinli tariki olduğunu anlatırdı. Zahir bağ halk, batın bağ hak derdi. Veys, Bitlis'ten getirdiği kaçak kıyma tütün tabakasını çıkartıp sigara sarar ve dumanlarını çember sakallarının arasından tüttüre tüttüre kızışan tartışmaya kendince son noktayı koyar ve şöyle derdi. Bizim silsilemiz Sadat-ı Kiramlardır. Halid-i Bağdadi ve El-Müceddide El-Fisani olan İmam-ı Rabbani, Ömer Faruk-ü-Serhendi ile Bahaddin-i Şah-ı Nakşibend Hazeratı bu yolu kurup açanlardır. Hafî zikir vardır ki dilini damağına yapıştırıp zikredersin ve senin ne yaptığını şeytan bile bilemez. Uçakların kara kutusu gibi. Sadece Allah Celle Celaluhu katındadır bunun ecri ve kimse karışamaz. Ne bir riya karışır ne de ucup derdi. Kitapçı Osman da "Ey gülüm, sen diyorsun ki ben hafî zikir yapıyorum ama bunu şifahen cehri olarak söylüyorsun ve artık hafîliği yani gizliliği saklılığı kalmıyor." Tartışma böyle uzar giderdi. Atavi de bazen masalarına çay bırakırken mesela işittiği en son kelime ile ilgili çok alakasızmış gibi görünen ama tevafuken tam da üstüne bindiren bir beyit veya özlü söz söyler ve çekilirdi. Yine bu tartışma ve sohbette en son işittiği riya bahsinde Şeyhülislam Yahya Efendi'nin şu meşhur beytini çayları bırakırken söyleyip çekildi. Mescitte riya pişeler ko etsin riyayı, meyhaneye gel kim ne riya var ne mürayi. Kendi kendine ve yüksek sesli olarak ne nakış var ne de nakkaş diyerek ağır adımlarla ocağa doğru yürüdü. Veys, Şeyhi İbadullah Bitlisi'nin Hazreti Peygamber'in soyundan gelen bir seyit olduğunu, bu sebeple de asla hata yapmayacağını, hatalı ve yanlış bir söz dahi söylemeyeceğini, her fiilinin, amelinin ve de kavlinin kitapta ve sünnette bir karşılığı bulunduğunu ileri sürüyordu. Bu iddialarını da dile getirirken muhakkak cezbeye giriyordu. Şeyh İbadullah derken her seferinde muhakkak surette titreme nöbetleri geçiriyordu. Fakat Güneydoğu Anadolu'da hemen hemen herkesin ucundan kenarından seyit olduğunu iddia etme eğiliminde olduğunu da bilmeyen yoktu. Sanki bunu ispatlamak istercesine kendisinin de halis muhlis seyit olduğunu, peygamber torunu olduğunu, dedesinden bunu kulaklarıyla işittiğini ve kendi rüyalarında birçok işaretler de gördüğünü, bir keresinde Hazreti Ebu Bekir'i rüyasında gördüğünü ve Medine-i Münevvere'de kendisine "gir dedenin yanına da onun elini öp ve kendisiyle görüş" diyerek Hazreti Peygamber'in makamına kendisini soktuğunu, ballandıra ballandıra kah cezbeye girerek, kah kaçak tütün sararak anlatmaktaydı. Gözleri çoğu zaman kanlı olurdu ve hasta gibi dolaşırdı. Güya sabaha kadar ibadet, virt ve zikirle meşgul olduğundan uykusuz kalmış ve Allah aşkıyla ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş olurdu. Cin çarpmış gibi bazen saçlarının diken diken olduğu da vakiydi. O haliyle 5 vakit namazını bırakmaz Hacı Bayram Camii'nin en ön safında namaza dururdu. Atavi bu bol cezbeli, cerbezeli, muttaki ve ihlaslı sofinin ne denli düzenbaz olduğunu hemen anlamıştı. Fakat orada dini meta sayılan her türlü seccade, tesbih, misvak, gül suyu, gül yağı, amme cüzü, namaz hocası gibi dua kitapları, cenaze levazımatı, başörtüsü, namaz bezi, tülbent vesaire şeylerin ticaretini yapanlar gibi onun da biraz abartarak da olsa sıradan dini bir şahsiyet olarak görünme çabası olarak yorduğundan üzerine fazla gitmek istememişti. Ancak her geçen gün dozajı artan bu coşkun sofu en sonunda dükkanında satmakta olduğu cırtlak sesli hocaların vaaz kasetlerini ve tabii ki ancak kendi zevkine hitap eden ilahi bantlarını hamam önü ve bent deresindeki seyyar kasetçiler gibi son sese kadar açıp alenen huzur ve sükûnu gürültüyle bozunca Altındağ zabıtasından önce Atavi'nin müdahalesiyle karşılaştı. Atavi Veys'in dükkanına giderek kapının önünde durdu. Veys'i dışarı çağırarak ona bu kasetleri sadece dükkanın içinde duyulacak şekilde çalmasını ve buradaki insanları ve karşıda yatan zatı rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi. Dik dik gözlerinin içine Celal makamında baktı. Veys tamamdır kurban deyip hemen avluya doğru uzattığı hoparlörleri susturdu. Atavi kafasını sağa sola doğru sallayarak ne kurban var ne kurbancı diyerek ağır adımlarla kahveye doğru yürüdü. Bir büyük yolcu otobüsü Hacı Bayram'ın arkasında Gülbaba Türbesi'nin oraya park edince içinden 43 kişi indi. Hepsi de köylü kıyafetli, hacı takkeli ve yaş ortalamaları da 60 civarı olan yolculardı. Çarşaflı ve türbanlı birkaç genç ve yaşlı kadın da vardı işlerinde. Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı merkez ve köylerinden olan bu kafile dini ziyaret yerlerini otobüsle dolaşarak memleketlerine geri dönmek üzere yola çıkmışlardı. Aslında hepsi İbadullah Bitlisi dergahına bağlı mürit ve mürit adaylarıydılar. Önce Ankara Hacı Bayram'a gelmişlerdi. Buradan Urfa'ya Halil İbrahim Peygamber'in makamı Halilurrahman Camii, Balıklı Göl, Eyüp Aleyhisselam'ın çile yeri ve makamı, daha sonra Veysel Karani ziyaret ettikten sonra güzergahın sonunda da Bitlis'e İbadullah Bitlisi'nin dergahına varıp orada bir gece konaklayacaklardı. Daha sonra Kütahya'ya döneceklerdi. Başlarında Şeyh İbadullah'ın vekili, daha doğrusu vekili olduğunu söyleyen emekli bir başçavuş vardı. Organizasyonu o yapmıştı. Veys her nasılsa bu kendi ihvanlarının gelişini haber almış ve onları karşılamaya otobüslerinin park edildiği yere kadar gitmişti. Bu tür dergah ziyaret gezilerinin mutlaka bir vekil gözetiminde ve nezaretinde gerçekleştirildiğini biliyordu. O nedenle hemen işlerinde bir vekil olup olmadığını sordu. Ve öğrendikten sonra hemen kendisini tanıtarak İbadullah Hazretlerinin müridi ve çok yakın bir talebesi olduğunu söyledi. Dergahın gül yağının ve gül suyunun sadece onun dükkanından temin edildiğini, o nedenle aynı kaliteli ve güzel gül kokusunun ancak kendi dükkanından alınırsa dergahtaki ile birebir benzer feyiz ve nuru sağlayacağını doğrudan doğruya açıkça söyledi. Ayrıca İbadullah Hazretleri ile aynı köyden olduğunu ve kendisiyle şahsen tanışıp görüştüğünü, zaman zaman telefonla da görüştüğünü abartarak, çoğunlukla da abartıdan öte yalan katarak uzun uzun ballandıra ballandıra anlattı. Vekil, Hacı Bayram Türbesi ve cami civarından ayrılmamak şartıyla menzili ve hedefi Bitlis İbadullah Tekkesi olan Gezi kafilesine 1 saat kadar öğle ezanına kadar müsaade verdi. Türbe ziyareti ve sonrasında caminin içine giren sofilerin bir kısmı da dükkanlara alışveriş için dağıldılar. Büyük kısmı da ziyaret sonrası Atevi'nin, daha doğrusu Nurettin'in kahvesine kadınlı erkekli gelip oturdular. Simit alıp kahveden de çay söyleyerek karınlarını doyurmaya çalıştılar. Zaten yola çıkalı 5-6 saat kadar olduğundan hem yolculuğun başında yol harçlıklarını harcayıp bitirmek istemediklerinden hem de zaten fazla paraları da olmadığından dükkanlara girip uzun boylu alışveriş yapmadılar. Halbuki Veys'in de kendi dükkanından alışveriş yapmaları yönünde Sofilere o kadar da zımnen telkinde bulunmuştu. Öğle namazı çıkışında bütün Sofileri ve vekili Atavi'nin, daha doğrusu Hacı Nurettin'in kahvesinde toplayan Veys hepsine çay ısmarladı. Kendi dükkanına çağırdı ve ikindiye kadar kalıp ikindi hatmesini de dükkanının arkasındaki bölmede yaptıktan sonra hayırlısıyla yola çıkmalarını söyledi. Çünkü kendileri burada her gün ikindiden sonra Nakşi usulüne göre hatme duası yapmaktaydılar. Eğer bugün bu mübarek yolcular da katılırlarsa çok büyük feyiz ve sevap kazanacaklarını söyledi. Kendi dükkanında ayrıca Adab-ı İbadullah adlı küçük bir tarikat adabı kitapçığı da satıldığını, bunu da temin etmelerinin çok hayırlı ve faydalı olacağını anlattı. Tabii karşısındaki İbadullah Hazretlerinin vekili sıfatı ile kafile reisi olan kişi emekli bir S2 yani istihbarat assubayıydı. Tabii ki Veys'in oynadığı bu ticari müşteri kapma oyununu yutacak hali yoktu. Sadece kendisi için ve de kafilelerindeki birkaç genç Sofi için Adab-ı İbadullah kitapçığına 3'er milyon lira vererek aldı. Başkaca alışveriş yapan olmadıysa da kafiledeki yaşlı hacılardan bazıları Veys'ten hakiki Isparta gül yağı almışlardı. Hemen oracıkta birbirlerine koku ikram ederek, salavat getirerek parmaklarını pamuklu esans kutularına bastırıyorlar veyahut da büyüyecek sivri esans şişelerini sakallarına ve boyunlarına sürüyorlardı. Veys ne yaptı etti kafileyi ikindiden sonra yola çıkmaya ikna etti. Yolculara biraz daha kalacakları için ikindiye kadar vakit geçirmek için müsaade verildi. İşlerinde Ankara'yı bilen çok az olduğu için hepsi de gene Hacı Bayram civarında vakit geçirdi. Birkaç kişi Ulus Heykel civarına inip geldi. Çoğunluğu Atavi'nin kahvesinde onun demli çaylarını içerek zaman tükettiler. Veys dükkanında istirahat edebileceklerini, kendisinin hepsine ihvan sayıldığını, çekinmelerine gerek olmadığını, ne isterlerse yapabileceğini, eğer istediklerini kendisine söylemezlerse ahirette kendilerinden davacı ve şikayetçi olacağına inandırıcı bir dille temin etmeye çalışıyordu. En sonunda Sofileri ikna etmeyi başardı. Birçoğu kahveden kalkıp Veys'in dükkanına yöneldiler. Kadınlar, özellikle kahve daha çok erkek mekanı olarak bilindiğinden, içeri girmeseler de zaten kahvenin sandalye ve masalarına oturmaktan dolayı huzursuz olmuşlardı. Onlar daha çabuk ikna oldular. Hele ki çember sakallı, muttaki ve ihlaslı ve de İbadullah Hazretlerinin de sofisi olan bu mübarek adamın mübarek dükkanında vakit geçirmeyi daha uygun gördüler. İkindi namazından sonra Veys'in dükkanında ikindi hatmesini yaptılar. Veys, İbadullah Hazretlerinin vekiline bırakmayıp duayı kendisi başlattı. Ve hatmeyi idare eden olarak Estağfirullah, Ya Baki Entel Baki gibi komutları verdi. Nihayetinde de duayı devşirdi. Allahümme belli ve evsil mitle sevabi hazihil hatmeti şerifetil azime. Badel kabulü minna hediyeten minna ve ila şerefe şemsen nebine ve kameril murseline vel bayisu rahmeten lil alemin. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin Nebiyil Ümmiyil Arabiyil Kureyşiyiz Zemzemi El Mekkiyil Medeniyil Ebtahiyit Tihami Sallallahu Teala ve ala aleyhisselavatu aleyhi ve selleme ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sonunda da bir aşır okuyup hatme-i hacegânı tamamladılar. En son olarak bütün kafile Atavi'nin çaylarından içmek için dükkana geldiler. Veys kafileye son olarak kısa bir diskur çekti. Sizler, yani bizler, Allah yolunda giden insanlarız. Bir insanın ağzından Allah lafı düşmüyorsa, Allah'tan havf ediyorsa, korkuyorsa, o insandan korkma. Malını, canını, namusunu teslim et. Ama yok, adam beynamaz ise, cemaatsiz ise ve dahi cumasız ise o adamdan hazer et, içtinab et, 100 kilometre uzağa kaç. Bak siz kardeşlerim ne güzel, Allah yoluna Seyyida İbadullah Bitlisi Hazretlerinin yoluna yollara dökülmüşsünüz. Ne güzel, Allah mübarek etsin. Atavi boş bardakları toplarken, ne yol var ne yolcu, ne yol var ne de yolcu, ne yol var ne de yolcu, ne yol var ne de yolcu, ne yol var ne de yolcu diye kendi kendine ama açıktan işitilecek biçimde söylenerek ağır ağır kahvenin içine doğru yürüdü. 15-20 dakika kadar tuvalet ve lavabo ihtiyaç faslından sonra Şeyh İbadullah Bitlisi dergahı menzilinin kafilesi Gülbaba Türbesi'nin oradan otobüse binmek üzereydi. Emekli başçavuş ve dergahın vekili olan Yaşar Sofi, bütün yolcuları tek tek içtima düzenindeki gibi parmakla sayıp yoklamayı tamamladıktan sonra 43 yolcusuyla 43 plakalı otobüs kalkışa hazırlanmaktaydı. Veys otobüse doğru koşarak geldi. İki elinde büyükçe birer plastik bidon taşımaktaydı. Yaşar başçavuşa bidonları teslim etti. İçlerinde halis Isparta gül yağı vardı. Bu konsantre gül yağları dergahta suyla karıştırılarak ibadet, zikir ve ayin esnasında caminin içine ve ibadet mekanlarına mekanizmalı püskürtme düzenekleriyle püskürtülmekteydi. Veys, Efendi Hazretlerine bu hakiki gül yağını tükenmeden hazır edeceğine dair bizzat söz vererek tekeffül etmişti. Otobüs hareket etti. Kafileyi uğurlayan Veys kahveye dönüp oturdu. Atavi'ye doğru seslenip ortaya konuşmaya başladı. Ya işte bizim sultanımız İbadullah Bitlisi Hazretleri işte böyle büyük bir kaos. Ya bakın ta nerelerden sırf onu görmek için kalkıp gidenler var. Otobüsler dolusu insanlar. Ya bizim yolumuz nakşilik yolu ta kıyamete kadar sürecek bir yol. Diğerleri hepsi tükenecek, ahir zamanda bir tek bizim tarikat kalacak. Zaten bu işte bir keramet olmasa bu kadar insan nasıl olur da dökülür ki öyle bir mübareğin yollarına? Ah yeşil ördek olsam Bitlis gölünde. Bir sigara yaktı, kafası şişmişti. Çünkü uzun zamandır içmemişti sofilerin yanlarında ayıp olmasın diye. Çemberinde gül oya gibi çember sakalındaki mavili grili dumanlar menevişlendi. Atavi çayını getirip masasına bıraktı. Veys'in yanına oturdu. Özellikle pervaneler ve diğerleri de duyacak şekilde lafa girdi. Hünkar Hacı Bektaş Veli buyurmuşlar ki, ey evlat, her beldede en az bir cellat, en az bir tellak ve dahi en az bir kasap gerektir. Muhakkak biri bu mesleğe intisap etmelidir ve dahi eder. Ama bu birisi sakın ha sen olma. Şimdi kim cellattır, kim kasaptır, kim tellaktır hak bile ve dahi cümleye bildire. Kimi celladın peşine takılır gider ve bir sahtekara kanar, kimi bir kasabın peşinden gider, kimisi de tellağın peşinden yahut da bir kulamparanın peşinden gider. Kimin hak, kimin batıl olduğunu hak bile, hak kollaya ve gözete. Kimileri de mürşitlik, pirlik iddiasındadır ki ne mürşittir, ne doğru dürüst mürit olmuştur ve dahi hepsini geçtim, esasen ne de mümin olmuştur. Münkir, münafıktır, hatta millete tuzak kuran bildiğin ajandır, casustur ama sureti haktan görünüp domuzu kıçından yer, gebe ineği çalar da yer, şeytanı taşlar ama şeytandan da beter kendisi taşlanmaya müstehaktır, abdest alır ama içi curuftur, hali çirkeftir, namaz kılar ama kıldığı namaz da ona lanet okur. Veys Atavi'ye hiddetlenerek, aynı şeyleri biz de söylüyoruz, yalanı ve yalancıları, namaz kılmayanları, cemaatten kaçanları, dinimiz şuna da müsaade ediyor, buna da ruhsat veriyor deyip din kolaylık dinidir deyip dini hafife alanları biz de zemmediyoruz. Bizler öyle bir hakiki tarikin ve tarikatın temsilcisiyiz ki kıyamete kadar sürecek, çünkü şeriattan kıl kadar sapmayan bir yoluz ve koluz. Şeriattan kıl kadar ayrılan ve sapan hakikatten daha kadar ayrılır. Şeriata da sımsıkı yapışmışızdır Allah'ın izniyle. Biiznillahi Teala her sünneti seniyeyi yaşamaktayız. Bizim kolumuz ve yolumuz saadatların yoludur. Onlara öylesine teslim olmuşuz ki her şeyimizi onlara teslim etmişizdir. Onların tasarruf ve himmetleri üzerimizdedir. Bizler de öncelikle Gavs Hazretlerine yani İbadullah Bitlisi Hazretlerine rabıta-i şerife yaparak manevi cereyan şebekesine dahil olmaktayız. Bütün sofilerimiz cezbelidir. Hepsi de Seyyida İbadullah Bitlisi Hazretlerinin mübarek dervişleridir. Bir kere onun elini tutanların o tuttukları el asla ve asla cehennem ateşine değmez. Vücudunun neresi İbadullah Bitlisi Hazretlerine değmişse işte orası nar-ı cehennemden beri ve azadedir. Bizde ilim yoksa da saadatlarımızın ilimleri hepimize yeter derecededir evvelallah. Çünkü bizler Gavs, İbadullah Bitlisi'nin sofileri tam olarak kendimizi gassal elindeki meyyit gibi irademizi ona bırakmış vaziyetteyiz. Nasıl ki ölü yıkayıcının elinde sağa da sola da döndürülür, yıkanırken çünkü hiçbir iradesi yoktur, bizler de Allah'ın izni ve Gavs'ın lütfu keremiyle ona canımızı, malımızı, ırzımızı, namusumuzu, her şeyimizi bırakıp teslim olduk. Bu teslimiyetimiz ta Mevlana Halid, Şah-ı Nakşibend, Hazreti Ebu Bekir ve sahabe efendilerimize kadar ulaşmaktadır. Oradan akıp gelen manevi cereyan da bizi ihata ederek maneviyat deryasına gark etmektedir. Atavi Hazretleri burada müdahale edip lafa girdi. Ey Sofu! Her insanın hür iradesi vardır ve dini Mustafa, yani İslam dini, hür ve irade sahibi insanlara mükellef olarak teklif yüklemiştir. Yoksa iradesiz, bilgisiz, körü körüne inanan, taklidi iman sahibi olup hiçbir şeyi sorup soruşturmadan bir şahsın iradesini kendi iradesine tercih eden nakıs ve mülevves bir taassup değildir. Bu da dini Mustafa'ya bir bühtandır, iftiradır. Veis, bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e buyurdular ki, ya Ömer, benden sonra peygamber gelmeyecek ama gelseydi eğer muhakkak ki o peygamber sen olurdun. Atavi, bu sözü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve aleyhisselam İmam Ali hakkında ve ona söylemiştir. Ve dahi şöyle ifade buyurmuştur. Ya Ali, sen benim velim, vasim ve halifemsin. Harun'un Musa'ya ve Yahya'nın İsa'ya nispeti neyse senin bana nispetin de odur ve dahi aynı şekildedir. Ne var ki benden sonra peygamberlik hitama ereceğinden sen nebi değil, Allah'ın ve benim velimsin, dostumsun. Sana muhabbet besleyen bana ve Allah'a muhabbet etmiştir. Sana kin ve nefret besleyerek düşmanlık eden de bana ve Allah'a kin ve nefret besleyerek düşmanlık etmiştir. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır buyurmuşlardır. Bunun doğrusu böyledir. Yanlışı ve batılı aktaran da tıpkı o batıl ve yanlışı uyduran gibi yalancıdır. O sebepten konuştuklarımıza dikkat edelim. Ve konuştuklarımız, yani kavlimiz, ikrarımızdır. İkrarımız da imanımızdır. Eğer bunlardan biri sakatlanırsa imanımız da sakatlanır. Veis, haklı olabilirsin Atavi Baba. Ben medresede okumadım ama okuyanlardan dinledim. Belki eksik hatırlamış da olabilirim. Ama Hazreti Ömer Efendimizin adaleti ve yüce bir İslam halifesi olduğu da bir hakikattir. Bu bakımdan Hazreti Peygamber'in böyle bir hadis-i şerifi irat buyurmuş olması da pek muhtemeldir. Atavi sandalyesiyle Veys'e biraz da yaklaşarak ve sesini alçaltarak, şimdi şu meşhur Hattaboğlu Ömer'in adaleti meselesine gelelim. Adalet ile hükmetmek ancak ve ancak hak terazisiyle olur. Hakkın terazisi kimdedir? Hakkın ilmine sahip olandadır. İçtihadı ve hükmü koyan ve bildiren müçtehit ve hakim hükümleri ancak hakkın kaidelerine ve bu kaideler arasındaki takdim tehir, yani öncelik sonralık, imkan ve kabiliyetine göre değerlendirip uygular ve ona göre hükmeder. Bu netice olarak ilimle olan bir şeydir. Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır diyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhisselam kimin ilmini Ali olarak izhar ettiyse en âli alim de odur. O halde Hazreti Ali, Hazreti Peygamber devrinde ve onun irtihalinden, yani Hakk'a yürüyüşünden sonra dahi o devrin en büyük alimi değil midir? O halde İmam-ı Ali'den daha büyük alim, hakim ve hakim yoktur. O halde onun adaletinden de daha meşhur ve maruf adalet kimin olabilir? Hattab'ın oğlu Ömer'in adaleti ancak Ümeyye oğullarının adaleti olabilir ki o da adaleti nisbidir. Halbuki İmam-ı Ali'nin adaleti adaleti mahzadır, yani adaleti mutlaktır. Hattab'ın oğlu Ömer'in adaleti Hazreti Peygamber'in sağlığında Ehl-i Beyt'ine verdiği Fedek hurmalığını Hakk'a yürümesinden sonra kızı Fatıma'nın elinden geri alınmasından ibaret olabilir. Hazreti Fatıma bu sebepten ölünceye kadar Ömer ve Osman'a kırılmış ve asla onları affetmemiştir. ve ölünce bile cenaze namazına gelmelerini dahi istememiş ve hava kararmışken geceleyin defin edilmesini eşi İmam Ali'ye vasiyet etmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhisselam ile İmam Ali el-Mürteza ilmi batının bazı meselelerini kendi aralarında yüksek sesle konuşmaktaydılar. Yanlarına Hattab'ın oğlu Ömer geldi, oturdu. Onlar aynı bahislerde kendi aralarında konuşmayı kesmeden devam ettiler. Uzun müddet konuşmalarını işitti. Konuşmalarının sonunda onlara dedi ki, "Uzun müddettir sizleri dinliyorum fakat konuştuğunuz ve söyleştiğiniz hiçbir şeyi anlamadım." Evet, anlamamıştı çünkü ilmin şehri olan Mustafa aleyhisselam ile ilmin kapısı olan Ali el-Mürteza, Haydar aleyhisselam sadece onlar bu ilme vakıf idiler. Onlar hak ilmine yar ve agah iken yek diğerleri ayar ve taşradadırlar. Bu da demektir ki hakkın dini de ancak hakkın ilmiyle kaimdir ve selam. Veys Atavi'yi dinlerken bu sırada kıyma ve kaçak Bitlis tütününden cigara sarmaktaydı. Birkaç derin nefes çektikten sonra cigarası yarıya gelmişti ki kahvede oturduğu sandalyede kasıldı. Karnı ağrıyormuş gibi kıvranıp uğunarak yere kapaklandı. Boğazlanan bir koyun gibi bacaklarını sallamaya ve kasılıp gevşemeye başladı. Boyun damarları şişmiş, yüzü kıpkırmızı olmuş ve soluğu tıkanıyormuş gibi hızlı hızlı ve derin nefes alıp vermeye başlamıştı. Ancak bu arada da Şeyh-i İbadullah'tan istimdad ediyor ve onun adını tekrarlıyordu. Arada sırada da anlaşılmaz biçimde haus, haus, kous yani gavs diyordu. Uzun uzun yerde tepindikten sonra sakinleşti. Kalktı ve nefes alması normale dönünce tekrar sandalyeye oturdu. Atavi dayı bana bir çay versene dedi. Kahvede diğerleri ve özellikle pervaneler ve deliler kendilerini tenzih ederek bu deli ne yapıyor acaba der gibi anlamsızca süzerek Veys'e bakıyorlardı. Ataviye bu sahte sofunun halleri ayan idi ama gene de güya keramet sahibi kerameti kendinden menkul softanın bu tuhaf hallerinin rahmani mi yoksa şeytani mi olduğunu yer altından Fazlı'yı çağırarak sordu. Manevi cezbe hali gibi görünen bu halleri cinni veyahut şeytani birer istidraç mıdır yoksa rahmani ve hak mıdır? Bu hususu soruşturup tetkik etti. Fakat Fazlı'nın cevabı şimdiye kadar hiç duymadığı ve şu anda da asla duymayı ummadığı bir cevaptı. Ne rahmani ne şeytaniydi ve ne cinni ne de süfliydi. Fazlı Veys'in hallerinin sadece kullandığı ilaçlardan ve aldığı kimyasallardan kaynaklandığını söyledi. Yani ortada tasavvufi ve dini bir durum değil, sadece tıbbi bir durum vardı. Fazlı tahta iskemlede oturmakta olan Atavi'nin kulağına doğru ayak uçlarında yükselerek daha birçok şeyler söyledi. Atavi de kırış kırış alnı ile kafasını sallayarak dinledi ve sonunda Fazlı'ya destur verip gönderdi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 188.